Ayrım 9.
Sayfa no 108. Yetersizliğimizi itiraf edelim o halde ve yalnızca flash için İtalya'nın yaşamının bu en dolu, en özgür, en mutlu yıllarında sadece art arda kokulardan oluştuğunu dile getirmekle yetinelim. Aşk herhalde diyoruz yavaş yavaş çekiciliğini kaybetmekteydi. Koku kaldı. Yeniden Casaguidi'ye yerleştiklerine göre hepsinin kendi uğraşıları başlamıştı. Bir odada Mr. Browning, bir ötekinde Mrs. Browning düzenli olarak yazıyorlardı. Bebek çocuk odasında oynadı, oysa Flash kokuların sarhoşluğunda kaybolmak üzere Floransa'nın sokaklarına daldı. Ana caddelerden, arka sokaklardan, meydanlardan, avlulardan koku aracılığıyla yolunu buldu. Kokudan kokuya burnuyla buluyordu yolunu. Keskini, hafifi, koyusu, altunisi. Girdi çıktı, çıktı indi, pirinç dövülen, kadınların oturmuş saçlarını taradıkları, kuş kafeslerinin geçeneklerde üst üste tepe gibi yığıldığı, şarabın koyu kırmızı lekeler halinde yerlere döküldüğü, derinin, koşumların, sarımsağın koktuğu, kumaş dövülen, asma yapraklarının titreştiği, erkeklerin oturduğu, içtiği, tükürdüğü, zar salladığı yerlere bir koşu giriyor çıkıyordu. Burnu hep yerde. Bir esansı içerek ya da güzel kokularla titreşen burnunu havaya dikerek. Güneşin ısıttığı şuradaki sıcak lekede uyudu. Güneş nasıl da buram buram kokutuyordu taşı. Oradaki kuytu dehlize seyirtti. Gölge nasıl da kokutmuştu taşı ekşi ekşi. Salkım salkım üzümleri çoğunlukla mor kokuları yüzünden yalayıp yuttu. İtalyan evladının balkondan aşağıya attığı ne türlü diş batmaz keçi eti ya da makarna kalıntısı varsa çiğnedi, tükürdü. Keçi eti ve makarna sert kokulardı, kızıl kokular. Tütsünün baş döndüren tatlı kokusunu izleyerek karanlık katedrallerin menekşe renkli dolambaçlarına daldı, sonra koklayarak üzeri pencerenin gölgesiyle lekelenmiş lahdin yaldızını yalamaya çalıştı. Dokunma duyusu da daha az gelişmiş değildi. Floransa'nın kaymak mermer düzlüğünü de, çakıllı kumlu, paket taşlı pürüzsüzlüğünü de tanıdı. Heykellerin kat kat giysileri, pürüzsüz el parmakları ve taştan ayakları da onun diliyle yalanmaktan, ürperen burnunu titreterek üzerlerinde gezdirmesinden paylarını aldılar. Sonsuz duyarlı tabanlarına mağrur Latince mezar yazıtlarının apaçık izi çıktı. Uzun lafın kısası, Floransa'yı hiçbir insanoğlunun tanımadığı gibi tanıdı, Ruskin'in hiçbir zaman tanıyamadığı gibi ya da George Eliot'ın. Floransa'yı dilsizlerin tanıdığı gibi tanıdı. On binlercesi bir arada gelen duyumlarının teki bile kendini sözcüklerin çarpık çırpıkluğuna teslim etmedi. Yaşam öyküsü yazarı açısından Flash'ın orta yaşı geçtiği sıralardaki yaşamının her türlü tasviri aşan bir haz cümbüşü olduğu sonucuna varmak, bebek gün be gün yeni bir sözcük öğrenip duyularla öğrenmeyi biraz daha unuturken, Flash'ın ebediyen özlerin en saf biçimleriyle var oldukları ve şeylerin çıplak ruhunun çıplak sinir uçlarına değdiği bir cennette yaşayacağını öne sürmek hoş olurdu ama gerçek olmazdı. Flash böyle bir cennette yaşamıyordu. Kim bilir belki bir yıldızdan ötekine gezinip duran ruh, çok uzaklara, ta kutup karlarıyla tropik ormanlara kadar uçtuğu için hiçbir zaman insanların yaşadığı evlere, onların bacalarından kıvrılarak yükselen dumana yolu düşmeyen kuş, böylesi bir bağışıklıktan, böylesi yekpare bir mutluluktan payını alabilir. Ama Flash, insan dizleri üzerine yatmış, insan dizlerinin seslerini duymuştu. Etine damar damar insanca tutkular işlenmişti. Kıskançlığın, öfkenin, umarsızlığın her derecesini tanıyordu. Şimdi yaz gelmiş, her yanını pireler yiyordu. Üzümleri olgunlaştıran güneş, zalim bir şaka gibi yanı sıra pireleri de getiriyordu. Savonarola'nın burada Floransa'da din şehidi olarak çektikleri diye yazdı Mrs. Browning, Flash'ın yazın çektiklerinden pek de farklı değil. Floransa evlerinin her bir köşesinde pireler bir sıçrayışta canlanıverdiler, eski yapı taşlarının her bir çatlağından hoplayıp çıktılar. Eski duvar halılarının her bir kıvrımından, her bir pelerin şapka ve battaniyeden. Flash'ın kürküne yerleştiler. Isıra ısıra postunun en sık noktalarına kadar yol aldılar. Flash kaşındı, yırttı kendini. Sağlığı zarar gördü. Hastalıklı, sıska ve ateşler içinde bir köpek oldu. Miss Mitford'a danışıldı. Pirelere karşı ne gibi bir çare var diye yazdı kaygılar içindeki Mrs. Browning. Hala Three Mile Cross'taki limonlukta oturan, hala trajedyalar yazan Miss Mitford, kalemini elinden bırakıp eski terkipleri karıştırdı. Mayflower'a ne verilmişti, Rosebud'a ne verilmişti? Gel gelelim Reading'in pirelerinin canı iki tırnak arasında çıkar, Floransa'nın pireleri ise kırmızı ve cengaverdir. Miss Reading'in pire tozu onlara enfiye gibi gelir. Çaresiz kalan Mr. ve Mrs. Browning bir kove suyun başına çöküp illeti sabun ve fırçayla gidermeye çalıştılar. Ne mümkün. Sonunda bir gün Flash'ı gezmeye çıkardığında Mr. Browning sokaktakilerin parmaklarıyla onu gösterdiklerini fark etti. Adamın birinin eliyle burnunu tutup uyuz diye fısıldadığını duydu. Artık Robert de Flash'ı benim sevdiğim kadar sevdiği için insanın bir dostuyla öğleden sonra yürüyüşe çıkıp da onun böyle kınandığını duyması katlanılır gibi değildi. Robert, karısının yazdığına göre artık buna daha fazla katlanamayacaktı. Bir tek çare kalıyordu, neredeyse illetin kendisi kadar acımasız bir çare. Flash her ne kadar demokratikleşmiş ve mevki gösteren işaretleri aldırış etmez olmuşsa da hala Sir Philip Sidney'in dediği gibi doğumu itibariyle beyefendiydi. Seceresini sırtında taşıyordu. Geniş toprakları eksile eksile tek bir yuvarlığa inen, yoksul düşmüş bir toprak ağası için üzerine aile arması kazınmış bir altın cep saati ne anlama geliyorsa, kürkü de Flash için aynı anlama geliyordu. Mr. Browning şimdi bu kürkü feda etmeyi öneriyordu. Flash'ı yanına çağırdı ve eline makası alıp onu bir aslanı andırıncaya kadar kırptı da kırptı. Robert Browning kırptıkça, Cocker Spaniel alametleri yere döküldükçe, altından bambaşka bir hayvanla olan gülünç benzerlikler çıktıkça, Flash kendini iğdiş edilmiş, küçülmüş, utanca boğulmuş hissetti. Aynaya bakarak, şimdi neyim ben diye düşündü. Ve ayna, bütün aynaların vahşice içtenliğiyle bir hiçsin dedi. Hiçti. Artık Cocker Spaniel olmadığı kesindi bir kere. Aynaya baka dururken kel ve artık kıvırcık falan olmayan kulakları seyirir gibi oldu. Sanki bu kulaklarda gerçeğin ve kahkahanın güçlü cinleri fısıldaşıyorlardı. Bir hiç olmak. Eninde sonunda dünya yüzündeki en hoşnutluk verici varoluş durumu bu değil midir? Bir daha baktı. Tüylerin birazı yakalık gibi boynunu sarmıştı. Kendini bir şey sananların rüküşlüğünün karikatürü olmak, bu da başlı başına bir kariyer değil miydi? Neyse, meseleyi kendince nasıl bağlarsa bağlasın, pirelerden kurtulduğuna şüphe yoktu. Silkindi, yakalığını salladı, çıplak, iyice ortaya çıkmış bacakları üzerinde dans etti, keyfi yerine geldi. Bir hastalıktan kalkıp da yüzünün ebediyen tanınmaz hale gelmiş olduğunu gören bu ünlü dilber de işte böyle giysi ve boyalarından bir şenlik ateşi yapar, artık bir daha hiç aynalara bakmak zorunda olmamanın ya da sevgilinin soğukluğunu ya da rakibelerinin güzelliğini düşünüp tasalanmamanın sevinciyle işte böyle gülerdi. 20 yıl kolalı yakalık ve rahip giysisi içinde yaşamış bir din adamı yakalığını işte böyle fırlatır atar ve dolaptan Voltaire'ın eserlerini işte böyle kapıp çıkarıverirdi. İşte böyle Flash kırpık kırpık aslana benzer haliyle ama pirelerden azat edilmiş olarak sıçradı, zıpladı. Flash diye yazdı Mrs. Browning kız kardeşine. Bilge hayvan. Bunu söylerken ihtimal mutluluğa ancak acı çekerek ulaşılabileceğini öne süren Yunan filozoflarını düşünüyordu. Gerçek filozof kürkünü kaybeden ama pirelerinden kurtulandır. Flash'ın yeni edindiği bu felsefeyi sınamak için çok fazla beklemesi gerekmedi. 1852 yazında Kazaguidi'de yeniden kriz belirtileri baş gösterdi. Bir çekmecenin açılması ya da bir kutudan bir iplik parçasının sarkmasıyla yavaş yavaş tırmanan, köpek için çobana şimşeği haber veren bulutlar ya da devlet adamına savaşı haber veren söylentiler kadar gözdağı niteliğinde olan o krizlerden biri. Başka bir değişiklik görünüyordu ufukta, bir yolculuk daha. Ne çıkar bundan? Sandıklar indirildi, iplerle bağlandı. Bebek dadısının kollarında dışarıya taşındı. Mr. ve Mrs. Browning göründüler, yolculuk kılığındaydılar. Kapıda bir fayton bekliyordu. Flash, filozofça koridorda bekliyordu. Onlar hazır olduğunda o da hazırdı. Hepsi faytona geçip oturunca Flash da arkalarından faytona tüy gibi sıçradı. Venedik'e mi, Roma'ya mı, Paris'e mi? Nereye gidiyorlardı? Bütün ülkeler aynıydı onun için artık. Bütün insanlar ona kardeşti. Bu dersi bizzat öğrenmişti. Fakat sonuçta faytonun karanlığından çıktığında felsefesine sonuna kadar ihtiyacı olacağını gördü, Londra'daydı. Sağlı sollu uzanan bir örnek tuğla evin oluşturduğu keskin dönemeçli caddeler. Ayaklarının altındaki yer soğuk ve sertti. İşte şurada pirinç tokmaklı maun bir kapıdan çıkmakta olan kat kat mor pelüşten yerlere kadar bir rob giymiş bir hanım. Saçının üzerinde çiçeklerden örülmüş ince bir çelenk vardı. Eteklerini elleriyle topladı ve küçümser bir edayla sokağı aşağıdan yukarıya şöyle bir süzerken önünde eğilen bir uşak da Landos'un basamağını indirdi. Bütün Welbeck sokağı, Welbeck sokağıydı çünkü burası, kırmızı bir ışığın görkemine bürünmüştü. İtalya'nın ışığı gibi berrak ve parlak olmayan ama kumral, milyonlarca tekerleğin tozuyla, milyonlarca toynak darbesiyle doygunlaşmış bir ışıktı bu. Londra sezonu doruğundaydı. Kentin üzerine sesten bir örtü, binbir iplikten örtülmüş bir mırıltı bulutu, dört bir yanı saran bir uğultu olarak iniyordu. Yanlarından genç bir uşağın zincire bağlı gezdirdiği dev bir tazı geçti. Ritmik yürüyüşüyle bir polis, copunu iki yana sallaya sallaya yaylanarak geçti. Binlerce zemin kat penceresinden yahni kokuları, biftek kokuları, yağlanarak pişen etten çıkan kokular, lahanalı kuşbaşı et kokuları yükseldi. Üniformalı bir uşak bir kutuya mektup attı. Başkentin görkeminden başı dönmüş bir halde Flash ayağı kapının önündeki basamağın üzerinde bir an durdu bekledi. Mason'da durdu. Nasıl da sönük duruyordu şimdi. İtalya'nın uygarlığı, sarayları ve devrimleri, Grand Dükleriyle muhafızları. Polis önünden geçerken sonuç olarak Signor Ricci ile evlenmediği için Tanrı'ya şükretti. Derken köşedeki bir rehaneden karanlık bir tip çıktı, bir adam sırıttı, Flash bir sıçrayışta içeri kaçtı. Birkaç haftadır Welbeck sokağındaki bir kira evinin oturma odasına kapanmış kalmıştı. Kapanmak gerekiyordu. Kolera baş göstermişti ve koleranın kargalıklardaki koşulların iyileştirilmesinde rol oynadığı da doğruydu. Ama yeterli değildi çünkü halen köpekler çalınıyordu ve halen Wimpole sokağının köpeklerinin zincirle gezdirilmesi gerekiyordu. Flash toplum içine çıktı tabii. Mektup kutusunun orada ve birihanenin önünde köpeklerle karşılaştı. Onu türlerine özgü, içten gelen terbiyeli halleriyle yeniden aralarına kabul ettiler. Uzun yıllar doğuda bulunmuş ve bu arada yerli halkın bazı alışkanlıklarını da benimsemiş bir İngiliz asilzadesinin, hani söylentilere bakılırsa Müslüman olmuş, Çinli bir çamaşırcı kadından da çocuğu varmış. Geri döndüğünü düşünün. Sarayda, teşrifattaki yerini aldığında, eski dostların onun bu sapmalarını göz ardı etmeye hazır olduklarını görüyor. Ayrıca Catsworth'e davet alıyor. Gerçi karısının hiç lafı edilmiyor ve aileyle birlikte doğaya katılacağına da muhakkak gözüyle bakılıyor ya. İşte Wimpole sokağının zaarlarıyla seterleri de Flash'ı aralarına böyle bir ruh durumu içinde kabul ettiler ve kürkünün halini görmezden geldiler. Ama o aralar Londra köpekleri arasında bir felaket havası kol geziyormuş gibi geldi Flash'a. Mrs. Carlyle'ın köpeği Negro'nun intihar etmek amacıyla bir üst kat penceresinden atladığı herkesçe malumdu. Jane Rowe'da yaşamanın gerilimine katlanamadı, deliriyordu. Şu anda Welbeck sokağına geri dönüş yapmış bulunan Flash için de inanılmayacak şey değildi bu. Kapalı kalmak zorunda olmak, küçük küçük bir sürü eşya kalabalığı, geceleyin cirit atan kara fatmalar, gündüzün mavi sinekleri, pişmekte olan koyun eti kokuları, büfenin üzerinde duran bitmez tükenmez muzlar. Bütün bunlar bir de yanı sıra kalın giyimli ve çoğu kere iyi yıkanmamış bir sürü erkek ve kadınla burun buruna olmak keyfini kaçırıyor ve sinirlerini geriyordu. Saatlerce kiralık evin aynalı dolabının altında yatıyordu. Fırlayıp dışarı çıkmak imkansızdı. Ön kapı hep kapalıydı. Birisinin onu zincirle gezdirmesini beklemek zorundaydı. Londra'da geçirdiği haftaların tek düzeliğini sadece iki olay bozdu. O yazın sonlarına doğru Browningler Farnham'da peder Charles Kingsley'i ziyarete gittiler. İtalya'da bu mevsimde toprak çıplak ve sert olurdu. Pireler gemi azıya almış olurlardı. Bir gölgeden ötekine doğru tembel tembel sürüklenilir, Donatello'nun heykellerinden birinin havaya kaldırdığı elin gölgesine bile minnet duyulurdu. Ama burada Farnham'da yemyeşil çayırlar uzanıyordu, mavi su birikintileri vardı, mırıldanan ormanlar vardı, çimenler o kadar incecikti ki patiler yere değer değmez yaylanıyordu. Browninglerle Kingsley'ler günü birlikte geçirdiler. Derken gene olan oldu. Flash onların arkalarından uslu uslu giderlerken borular çalındı. Eski haz geri döndü. Tavşan mıydı bu, tilki miydi? Flash Three Mile Cross'daki eski günlerinden bu yana koparmadığı gibi bir koşu kopardı Surrey'in kırlarında. Bir sülüm fırladı otlardan, morlu ve yaldızlı bir ok gibi. Dişleri az kaldı, kuşun kuyruğunda kenetleniyordu ki biri seslendi. Bir kamçı şakladı, onu sert bir sesle ayaklarının dibine çağıran Rahip Charles Kingsley miydi? Her neyse, ondan sonra koşmadı, Farnham ormanları kontrol altındaydı. Bir iki gün sonra Welbeck sokağındaki oturma odasında yatarken Mrs. Browning gezinti kıyafetiyle geldi ve aynalı dolabın altından çıkması için seslendi. Zinciri tasmasına geçirdi. 1846 Eylül'ünden bu yana ilk kez Wimpole sokağından yukarı doğru birlikte yürüyorlardı. 50 numaranın önünde durdular, eskiden olduğu gibi, beklediler, eskiden olduğu gibi. Eskiden olduğu gibi kahya gene son derece ağırkanlıydı. Neden sonra açıldı kapı. Paspasın üzerine kıvrılmış yatan Katilin miydi yoksa? Yaşlı, dirsiz köpek esnedi, gerindi ve hiç oralı olmadı. Son keresinde indikleri merdivenlerden o zaman indikleri gibi hırsızlama o denli sessizce çıktılar. Mrs. Browning kapıları son derece sessizce, sanki içeride göreceklerinden korkarmış gibi açarak odadan odaya dolaştı. Odalara bakarken bir kasvet çöktü üzerine. ''Bana öyle geldi ki'' diye yazdı. Daha ufalmış, karanlıklaşmış odalar, nedense mobilyalar onarılmak istiyor, kötülemişler. Sarmaşık hala arka yatak odasının pencere camını tıklatmayı sürdürüyordu. Üzeri resimli stor hala dışarıdaki evleri bulanık birer karaltı haline getiriyordu. Hiçbir şey değiştirilmemişti. Bütün geçen yıllar boyunca hiçbir şey olmamıştı. Böyle oda oda gezdi, üzüntüyle her şeyi hatırlayarak. Teftişini bitirmeden çok önce Flash bir sabırsızlık hummasına kapıldı. Sonunda Mrs. Browning kapıları kapadı, aşağı indi ve yeniden son derece sessizce aşağı indiler. Evet, ona da öyle geliyordu. Evin temizlenmeye ihtiyacı vardı. Bundan sonra artık Flash'ın tek isteği kalmıştı. Londra'yı, İngiltere'yi tümden terk etmek. Kendini Manş'ı geçerek Fransa'ya giden geminin güvertesinde buluncaya kadar içi rahat etmedi. Zorlu bir yolculuktu. Manş'ı geçmeleri 8 saat aldı. Gemi sallanıp yalpaladıkça Flash'ın zihninden karmakarışık bir anılar seli geçiyordu. Mor peluşlu hanımlar, torbalı pejmürde hanamlar, Regent's Park şevesinde atlı uşaklarıyla süzülüp geçen Kraliçe Victoria, İngiliz çayırlarının yeşilliği ve İngiliz yaya kaldırımlarının pisliği. Bütün bunlar aklından geçti güvertede yatarken, sonra başını kaldırıp baktı, küpeşteye dayanmış ciddi, uzun boylu bir adama göze ilişti. Mr. Carlyle diye haykırdığını duydu Mrs. Browning'in. Bunun üzerine, unutulmamalı ki rahat bir deniz yolculuğu değildi yaptıkları, Flash müthiş bir kusma nöbetine tutuldu. Tayfalar ellerinde kovalar ve bezler hemen yetiştiler. Zavallı köpekçik hemen güverteden sürülüverdi dedi Mrs. Browning. Çünkü güverte hala İngilizdi. Köpekler güverteye kusmamalıydılar. Flash'ın yurdunun sahillerine son selamı bu oldu. 6. Son. Flash yaşlanmakta olan bir köpekti artık. İngiltere yolculuğu ve canlandırdığı tüm anılar kuşkusuz yormuştu onu. Dönüşte Floransa'nın gölgesi Wimpole sokağının güneşinden daha yakıcı olmasına rağmen güneşten çok gölgeyi yerlediği gözden kaçmamıştı. Bir heykelin altına uzanarak ara sıra kürküne damlayacak bir iki damla suyun yüzü suyu hürmetine bir çeşme altına yatarak saatlerce kestirirdi. Çevresine genç köpekler sarardı. Onlara Whitechapel ve Wimpole sokağı hikayelerini anlatırdı. Yoncanın kokusunu ya da Oxford sokağının kokusunu tarif ederdi. Şu bu devrimin anılarını tazelerdi. Nasıl grandükler gelmiş, grandükler geçmiş. Ama soldaki sokakta oturan benekli spanyel var ya, onun yerini kimse tutamaz derdi. Derken şiddet meraklısı Mr. Lander yanından aceleyle geçer, öfke taklidiyle yumruğunu ona doğru sallardı. İyi yürekli Miss Isabel Egdon durur, küçük el çantasından şekerli bisküvi çıkarıp verirdi.